O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Quirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Galile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kunduğa sarıp bir yemliğe yatırdı çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret, kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi Betlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Böyle okuyoruz Luka 2. bölüm 1'den 20. ayete kadar. Şimdi ilk 14 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. Melekler çobanların yanından ayrılır ayrılmaz ne yapıyorlar? Onlar hemen Betlehem'e gitmek için yola çıkıyorlar ve oraya vardıklarında da Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan İsa'yı bulurlar. Belki de yeni doğan bebeğin ilk ziyaretçileri bunlardı. Matta'nın yazdıklarına göre doğudan gelen bilginler bebeğin doğumunda oldukça uzun bir zaman sonra oraya vardılar. Hatta Matta'ya göre bilginler İsa'yı gördüklerinde onlar artık bir ahırda değil bir evde kalıyorlardı. Aradan oldukça uzun bir zaman geçmiş olmalıydı. Meryem bir anne olarak yüreğinde birçok şeyleri düşünmüş olmalıydı. Daha sonra bebek İsa'ya doğru yöneltilecek saldırılardan dolayı ailece Mısır'a göç edeceklerdi. Orada bir süre kaldıktan sonra tekrar Nasra'ya döneceklerdi. İsa bir insan olarak bir insan aile birimi içine doğmuştu. Bu aile Yahudi toplumu içinde Yahudi geleneklerine göre yaşıyordu. Bu nedenle bebek İsa Yahudi geleneklerine göre yetiştirildi ama aynı zamanda yasa altında doğmuştu ve yasanın tüm gereklerini yerine getirecektir. 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf ile Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler diyor Luka 2. bölüm 21 ve 22. ayetlerde. Doğum yapan bir kadın Musa peygamberin yasasına göre 40 gün kirli sayılırdı. Meryem de bir günahkar olarak bir kurban sunmalıydı. Söylediği gibi bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Bu ayetlerde değerli dostum en azından bazı dini vecibeler tanımlanmaktadır. Birincisi burada İsa'nın sünnet oluşudur. Bu olay İsa 8 günlükken oldu. Sünnet, Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşmanın bir belirtisiydi. Bu aynı günde çocuğa Yahudi adetlerine göre bir isim verilirdi. Melek daha önceden Meryem ile Yusuf'a konuşarak çocuğa İsa adını vermelerini söylemişti zaten. İkinci bir gelenek daha vardır burada. Bu Meryem'in arınmasıyla ilgiliydi. Bu olay İsa'nın doğumundan 40 gün sonra oldu. Musa'nın yasasına göre hali vakti yerinde olan aileler, günahların bağışlanması için yakılan sunu olarak bir kuzu ile bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunmalıydılar. Fakir olanların ise bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunmalarına izin verilirdi. Meryem bir kuzu getiremedi. Sadece iki güvercin yavrusu sundu. Neden? Bundan anlıyoruz ki İsa'nın içine doğmuş olduğu aile oldukça yoksul bir aileydi. Bunun yanı sıra Meryem Rabb'e sunu sunduğuna göre her insan gibi günahlıydı ve bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Nitekim diyor Luka 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde, Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabb'e adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. Meryem ve Yusuf kurban olarak güvercin sundular. Bu da onların fakir olduklarını gösteriyordu. Kurban çocuk için değil, Meryem içindi. Bildiğimiz kadarıyla İsa'nın kendisi hiçbir zaman bir kurban falan sunmadı. Bir dinsel gelenek daha vardı. Bu da İsa'nın Yeruşalim'deki tapınakta Rabb'e adanmasıydı. Tanrı başlangıçta ilk doğan erkek çocukların kendisine adanmalarını emretmişti. Bu ilk doğanlar kahinler sınıfını meydana getireceklerdi. Bunu Çıkış 13. bölümde okuyoruz. Daha sonra Tanrı İsrail'in Levi soyunu kahinlik yapmaları için atadı. Bunu yine Çıkış 28. bölümde görüyoruz. O zaman anne ve babaların 5 şekel ödeme karşılığında ilk doğan erkek çocuklarını geri satın almalarına ya da kurtarmalarına izin verilmeye başlandı. Onlar bunu çocuklarını Rabb'e adadıkları zaman yaparlardı. O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı, Tanrı'yı överek şöyle dedi diyor Luka 2. bölüm 25-28 ayetler arasında. İsa'yı Musa'nın yasasına göre tapınağa getirdiklerinde Şimon adında ve kutsal ruhla dolu olan bir adam vardı. Tanrı Şimon'a kurtarıcıyı göreceğine dair söz vermişti. Şimon, Mesih İsa'nın gelişini özlemle bekleyen dindar bir Yahudiydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği ona kutsal ruh tarafından bildirilmişti. Bu nasıl ona bildirildi bilmiyoruz ama mezmur yazarı şöyle yazıyor. Rabbin sırrı kendisinden korkanlarladır. Ve Şimon ne görsün? Küçük bir bebek ama bundan ilerisini görerek Rabbin kurtarışına da tanık olmuştu. Kurtuluş, değerli dostum, bir kişidir. Kurtarıcı bir kişidir ve bu kişi İsa Mesih'tir. O sende ya vardır ya da yoktur. Eğer İsa sende varsa o zaman kurtuluşa, sonsuz kurtuluşa da sahipsin. İsa yoksa kurtuluşun da yok demektir. Ona ya güvenirsin ya da güvenmezsin. Bugün sen ona sahip misin değerli dostum? Şimon çocuğu kucağına aldı ve Tanrı'yı yücelterek şöyle dedi. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içerisinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Luka 2, 29-32 ayetler arası. dar bir dünya görüşüne sahip olan Şimon adındaki bu adamın bu sözleri dikkate değerdir. Belirli bir görüşe saplanmış olmasına rağmen yine de Tanrı'dan gelen ilham ile dünyanın kurtarıcısı olan kişiyi gördü, tanıdı. Bu Tanrı'nın sözünde hayret edilecek olaylardan biri, özellikle yeni antlaşmada. Rabbin sözü belirli kişilere verilmesine rağmen bütün dünyaya yönelik konuşuyor. Hiçbir din bu yolu izlemiyor. Belki fark etmişsinizdir. Dünya dinleri genelde belirli bir insan grubuna, soyuna verilmiştir ama Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla getirdiği kurtuluş ta başlangıçtan beri tüm dünya için geçerlidir ve tüm dünyada yayılmaktadır. Yusuf'la Meryem çocuk için bildirilen sözlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak." Luka 2, 33-35 ayetler arası. Luka bu ayette Meryem'in bakire bir kız olarak doğum yaptığı konusunu çok dikkatli bir şekilde korumaktadır. Luka burada babası ve annesi demiyor, Yusuf ile annesi diyor. Bunu dikkate almak gerekir. Şimon, Rabbe bu bebek İsa Mesih için coşkuyla hamd ettikten sonra bu kez Yusuf ile çocuğun annesi Meryem'i bereketledi. Şimon'un bu ön bildirisine göre bu çocuk İsrail'de birçoklarının düşmesine ya da yükselmesine yol açacaktı. Nankör olup tövbe etmeyenler ve imansızlar düşecek ve cezalandırılacaklar. Öte yandan kendilerini kırıp günahlarından tövbe ederek İsa Mesih'e iman edenler yüceltilecek ve bereket alacaklardır. Daha sonra gelişen olaylardan biliyoruz ki İsa'nın çarmıhtaki ölümü birçok insanı etkiledi ve hala etkilemektedir. Dünyanın sonuna kadar bu etki devam edecektir. Sanat alanında da büyük etkilenmeler olmuştur. İsa'nın ölümünü resimleyen birçok sanat eserleri vardır ama şunu iyi anlamalıyız ki onun ölümü insanların acımasını uyandırmak için yer almadı. İsa'nın kendisi bile çarmıh ölümüne giderken bazı kadınlar İsa için ağlıyorlardı. İsa kadınlara dönüp "Yeruşalim kızları" dedi. "Benim için gözyaşı dökmeyin, benim için ağlamayın. Kendiniz için ve çocuklarınız için gözyaşı dökün." Şimon peygamberlik yaparken Meryem'e "Senin kalbine de bir kılıç saplanacak" demişti. Şimon burada Meryem'in kendi oğlunun çarmıha gelişine tanık olacağını önceden bildiriyordu. Bunu bildirirken bu olayın Meryem'in yüreğinde derin bir acı oluşturacağını önceden bildirmektedir. Daha sonra Meryem, İsa'nın çarmıhının dibinde durup da ölmekte olan oğluna baktığı zaman onun yüreğini ne gibi acıların deldiğini az çok tahmin edebiliriz. Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı, diyor Luka 2. bölüm 36-38 ayetler arasında. Şimon gibi Anna adında bir kadın da Mesih'in gelişini özlemle bekleyen Yahudilerden biriydi. İsrail'in Aşer soyundan geliyordu. Aşer sözcüğünün anlamı mutlu ve bereketli demektir. İsa'dan önce 721 yılında Asurlular tarafından sürgüne götürülen 10 İsrail soyundan birisiydi. Anna 7 yıllık evlilik hayatında birden kocasını yitirmiş, 84 yıldır dul yaşıyordu. Yuvarlak hesap yaparsak bu kadının yaşı 100'ün üzerinde olmalıydı. Anna, tapınakta yapılan ibadetlere düzenli bir şekilde katılır, oruç ve dualarla gece gündüz Tanrı'yı yüceltirdi. Çok yaşlı olması onun dualara katılmasını herhangi bir şekilde engellemiyordu. Matta'nın yazdıklarına göre zaman sıralamasına bakarsak İsa'nın hayatındaki bir sonraki olay onun annesi ve babasıyla birlikte Mısır'a gidişi olarak kaydedilir. Luka bu olaya hiç değinmiyor. Neden bu olaya değinmiyor? Hatırlamalıyız ki her müjde yazısı aynı gerçeği değişik insan anlayışına sunmak için kaleme alındı. Matta Rabisamesi'yi kral olarak okuyucularına sunar. Luka ise onu kusursuz kişi olarak gösterir. İsa'nın Mısır'a gidişi Luka'nın açıklamak istediği özelliklere fazla bir şey katmıyordu. Kutsal Ruh, İsa hakkında yazılanları dört ayrı yazarın kaleminden olayları kaydederken bunlar birbirini tamamlar niteliktedir. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Galile'ye, kendi kentleri Nasra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu, inayeti onun üzerindeydi. Luka 2. bölüm 39-40 ayetler arası. Doktor Luka sadece bir doğum yaptıran bir ebe yardımcısı gözüyle değil, aynı zamanda çok dikkatle bakan bir çocuk doktoru gözüyle bakıyor. Luka burada İsa'yı kusursuz insan olarak bize göstermek amacındadır. Onu kusursuz olarak gösterirken aynı zamanda tam anlamıyla bir insan olduğunu da vurgular. İsa'nın fiziksel gelişmesinden söz ederken ruhsal açıdan da normal bir çocuk gibi geliştiğini eklemeyi unutmuyor. Rabbin inayeti çocuk üzerindeydi ve her açıdan normal ama günahsız bir insan olarak gelişmekteydi İsa Mesih. Şimdi Yusuf, Meryem ve İsa Yeruşalim'i ziyaret ediyorlar. Bundan sonra sadece Luka'nın kaydında bulunan bir olay anlatılıyor. Luka, İsa 12 yaşındayken yani çocukluğunda geçen bir olayı sahneliyor. Diğer müjde yazılarında İsa'nın 12 yaşından önceki yaşamıyla ilgili hiçbir şey yazılmadığı için bazı insanlar İsa'nın yaşamının o dönemini suskun yıllar olarak adlandırıyorlar. Suskun olduğunu düşünmüyorum. Bence eski antlaşmaya bakarsak eksik olan o suskun dönemi tamamlıyor. İsa'nın annesi Meryem ile Yusuf her yıl Fısıh bayramında Yeruşalim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya yeniden Yeruşalim'e döndüler. Luka 2, 41-45 ayetler arası. Meryem ile Yusuf normal, sağlıklı bir çocuk yetiştiriyorlardı. Dostum, İsa Mesih bir kutsal ışıkla donatılmış olarak dolaşmıyordu. Yani bu çocuk diğer çocuklarla oynarken onu diğerlerinden ayırt eden bir özelliği yoktu. Orta çağdaki sanatçıların İsa'nın çocukluğu ve gençliği hakkında tuhaf tasarımları vardı. Ben onların düşüncelerindeki gibi olduğuna inanmıyorum. İsa normal bir erkek çocuğuydu. Yahudi bir erkek çocuk 12 yaşına geldiği zaman ruhsal yasanın bir çocuğu olurdu. Rabbisi 12 yaşındayken annesi ve babası her yıl olduğu gibi Fısıh bayramını kutlamak için Yeruşalim'e gitmişlerdi. Ama bayramdan sonra geri Galile'deki evlerine dönerlerken küçük İsa'nın onlarla birlikte olmadığını hiç kimse fark etmedi. Bu olay bize biraz garip gelebilir ama şunu unutmayalım ki eski dönemlerde yolculuk büyük kalabalıklar halinde kervanlarla bir sürü akraba ve tanıdıklarla birlikte yapılırdı. Bu yüzden yola çıktıklarında İsa'nın Nasıralı yaşıtlarıyla dost akraba ile birlikte olduğu düşünülmüş olabilirdi. İsa'yı 3 gün boyunca aradılar ve sonunda onu nerede buldular dersiniz? Tapınakta. Şimdi çocuklarına iyi bakmıyorlar gerekçesiyle Yusuf'u ve Meryem'i suçlamadan önce kendimize soralım. Biz de kaç kez İsa'nın bizimle birlikte geldiğini sanıyoruz ama bir günlük iman yolculuğundan sonra hayatımızda tövbe etmediğimiz günahlar yüzünden ondan epey uzaklaşmış olduğumuzu fark etmiyor muyuz? Evet, ediyoruz. O halde böyle durumlarda yeniden onunla ilişki kurmak istiyorsak, ilişkinin en son koptuğu yere geri dönmeli ve günahlarımızdan tamamen tövbe etmeliyiz. 3 gün sonra İsa'yı tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş onları dinliyor, sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içerisinde seni arayıp durduk dedi. O da onlara beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar diyor Luka 2. bölüm 46-50 ayetler arasında. İsa'yı aramaya koyulan Meryem ile Yusuf onu bulamayınca hemen Yeruşalim'e geri döndüler. Meryem ile Yusuf İsa'yı tapınakta o zamanın bilgin ve entelektüel kişilerin arasında buldular. Onların arasında oturmuş hem onları dinliyor hem de onlara sorular soruyordu. Sonuç olarak onlara yanıt veremeyecekleri sorular soruyordu. Bu 12 yaşındaki çocuğun verdiği yanıtlara çok şaşırıyorlardı. Meryem'in ve Yusuf'un İsa'ya biraz kızmaları normaldi. İsa babasının işleriyle ilgilenmesi gerektiğini ve onların bunu anlamamalarına şaşırdığı anlaşılıyor. Eğer Yusuf İsa'nın gerçek babası olsaydı Yusuf ona Yeruşalim'de ne yapmak istiyorsun? Marangozculuk işi mi arıyorsun? Diye sorardı ama Yusuf İsa'nın babası değildi. İsa gökte olan babasının işlerinden söz ediyordu. O anda Meryem onun kim olduğunu ve babamın evinde bulunmam gerekir sözleriyle ilgili ne demek istediğini anlamadı. Fakat yüreğinde bunun üzerinde düşündü. İsa'nın kendisinden oldukça yaşlı kimselerle böyle zekice tartışmalara girmiş olduğunu görünce annesi ve babası da şaşırmıştı. Ama Meryem bir anne olarak yine de İsa'yı uyarmayı ihmal etmedi. Anne ve babası onu merak etmişti. Bunu bilmiyor muydu? Rabbimizin İncil'e kaydedilen ilk sözleri olan bu yanıt, onun kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ve ne gibi göksel bir görev aldığını tam bir şekilde bilmiş olduğunu göstermektedir. Beni niçin arayıp durdunuz? Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Meryem ona babanla ben seni aradık dediği halde İsa Meryem'e benim babamın evinde bulunmam gerekmektedir diye karşılık vermişti. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasra'ya döndü. İsa onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu diyor Luka 2. bölüm 51-52. ayetlerde. Bu olaydan sonra İsa anne babasına bağlı kaldı. Günümüzde çocukların ve hatta gençlerimizin bile anne babaya bu şekilde itaat edip bağımlı kaldıklarını o kadar sık görmüyoruz değil mi? Yeni bir psikoloji ortaya çıktı son yıllarda. Çocuğunuzu dinleyin diyorlar. Ama çocukların anne babayı dinlemeleri konusunda fazla bir şey söyleyen yok. Gençliğin sesine kulak verin diyorlar ama çok kez o ses fazla bir şey söylemiyor. Gençlik üniversitelerde protesto yürüyüşleri düzenlediği zaman topluma bir şey söylemek istiyormuş. Sonuçlar ise bunun tam tersini gösteriyor. Gençlik tecrübesizliğinden dolayı kurnaz insanlarca kolayca istismar ediliyor. Birçok çirkin amaçlı eylemlere kulp oluyor. Gençlerimize örnek vereceksek İsa'nın örneğini vermemiz gerekir. Çünkü bu en sağlıklı olanıdır. Tanrı özüne sahip olduğu halde küçük ise anne babasına itaat etti, onlara bağımlı kaldı. Luka bize suskun yıllar hakkında İsa büyüdükten sonra diye sadece bir not veriyor. Bilgece yani fiziksel olarak Tanrı'da ve onun inayetiyle ruhsal alanda olgun bir adam olarak yetişti. Her konuda İsa Mesih mükemmel bir insan oldu.